Bu eser Altın Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
40 yılda bir gibisin. Cezmi Ersöz. 1. kaset, 1. yüz. Çınar Yayınları. 8. basım, Nisan 1999. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Narin Alemdar. Biraz Sabahattin Ali'nin kürk mantolu Madonna'sıydın, biraz Ahmet Hamdi Tanpınar'ın huzurda anlattığı Nurhan ve en çok da Nilgün Marmaray'dın. Ne yalan söylemeli, yine Tanpınar'ın yaz yağmuru hikayesindeki o büyülü, o uçarı kadında da senden çok izler vardı. Masum bir sevinç için ikbal yakan kadınlardandın sen. Bir cinnettin, bir karabasanın yaşandığı bu hayatta artık yoksun. İyi ki de yoksun diyorum, çünkü çok acı şekerdin. Beynindeki esrar da yetmezdi seni avutmaya. Ölümüne kadar sana olan aşkımı bir sır gibi saklayıp bu aşka o derin merhametinle bağlandığın için sana minnettarım. Çok yalnızım ve seni çok özlüyorum. Sen benim için 40 yılda bir gibisin. Öyle eksik, öyle hazin, öyle paramparça. Sevmek için çıkardın sokağa. Toprak yollar ve terk edilmiş kumsallar asıl yurdundu senin. Şehir bitmişti, paramparçaydı. Herkes şehirden kaçmayı düşünüyordu. Sense insanlara unutmaya terk ettikleri el hünerlerini hatırlatan rüya yorumları yapıyordun. İnsanlar şehri terk etmesin diye geceleri kumsallarda gördüğün iyi kalpli perileri anlatıyordun onlara. İnsanların işi mucizelere kalmıştı. Süpermarketlerdeki kasiyer kızların gözlerinde mucize arıyordu herkes. Bozulmuş sokak lambalarında. Karaya çıkan, evlere sokulan tankerlerde, alarm seslerinde, gece haberlerinde. Mor pencereli bir kapıcı dairesinde kalıyordun. Evinin her yerinden görülen kanatlı bir at yaşardı seninle birlikte. Aşktı bunun adı. Ardında bütün bir tarihin vardı, hafızan vardı. Bildiklerin, deneyimlerin vardı. Ama kanatlı at bütün bunları küçümserdi ve bu senin gizliden gizliye çok hoşuna giderdi. At bazen seni de küçümser, alır başını giderdi. Böyle zamanlarda evin öylesine rutubetli olurdu ki yatağının altındaki akrep sevgili beklerdi. Yıllardır pusuya yatmış rutubet fotoğrafların kalbini oyardı. Mor pencereli bir kapıcı dairesinde kalıyordun. Toprağın altındaydı evin. Örtülü arzuların, utanılmış anıların, yıkımların, yurdun olan toprak yolların, başıboş tankerlerin sığındığı kumsalların altındaydı. Ve sen evinden ne kadar uzakta olursan ol, yine de evini o mor pencereni görürdün. Gökyüzünde bile karşılığı olmayan sevginle göz göze geldiğimde, içerden yırtılan bir göz gibi kanayan o mor pencereni, kimi geceler şehrin çok uzak semtindeyken bile hisseder, içini bir acı kaplar, ne kadar istesen de o an artık bir daha hiç evine gidemeyeceğini, evine varamayacağını düşünürdün. Evin sancılar ve ateşler içinde yanardı. Doğmak isteyen ama bir türlü doğamayan bir anlamın, bir duygunun sancısıyla yanardı, ateşler içinde yanardı. Onca atılıştan sonra evinde saklanan birine yeni keşfedilen bir yolun haberini getirircesine evine dönerdin. Kimsenin haberi yoktu. Sen evinde kullanılmayan ruhlardan, terk edilmiş duygulardan, kimsenin adanmaya değer görmediği aşklardan oluşan bir kabile kurmuştun. Herkes evine mallar, doğurgan silahlar, kötü günlerde kullanılacak vaatler taşırken sen dostlarının bir türlü açamadığın kalplerini getirirdin. Alıngan, küskün gözlerini, kimsesiz yüzlerini, kimsesiz bencilliklerini. Öyle yıllardaki yaşanan Tanrı'nın birçok kopyası yapılmıştı ve herkes Tanrı sanıyordu kendini. Tanrı'nın onca özelliğinden sadece kendini hep haklı görüşünü benimsemişti insanlar. Hep haklı kalabilmek için de durmadan ne buluyorlarsa içiyorlardı. Alkol, uyuşturucu, suda çözülen inançlar, gelecek yılların mevsimleri. Sen sevmek için çıkardın sokağa ama hayaletlerle dönerdin evine. Kelimelerin, anlamların hayaletiyle. Öldüğü halde bunu kendisinden bile gizleyen dostlarının hayaletleriyle. Sen Sevmek için çıkardın sokağa. Ama kimsesiz yoksulların cesetleri keserdi yolunu. Şehirde ölüm sadece kimsesiz yoksulların yaşadığı bir hastalık gibiydi. Ve yaşadığını sanan herkes en çok ölümü değil, ölen kimsesiz yoksulun cinsel organını merak ederdi. Ve ölümü unutturmak için bütün meydanları, parkları, yolları cetvelle çizerler ve kör bir ışıkta aydınlatırlardı. Ölümü unutturmak için soluklanacak ve saklanacak yerlere herkese gösterirler, ardından hizmeti açarlardı. Sense şehirdeki bütün soluklanacak, saklanacak yerleri evine taşırdın. Hayat öylesine çekilmişti ki şehirden, tek yaşam belirtisi kanlarındaki derin fısıltıydı. Göğüslerini jiletleyen isyankarların. Sen sevmek için çıkardın sokağa. Ama kaderine terk edilmiş kimsesiz yoksulların cesetleriyle. Ve isyankarların göğüslerinden akan kanların derin fısıltılarıyla dönerdin evine. Çok yoksuldun. Öylesine yoksuldun ki yoksullar bile korkardı yoksulluğundan. Yoksulluk bile korkardı. Saçındaki bir kıvrım, duvara yansıyan gölgen, gölgendeki mağrur sesin, tenindeki kurtarılmış bir koku aklını karıştırırdı yoksulluğun. Modası geçmiş bir yoksulluktu seninkisi. Tarih başlasa da bitse de hep başı dertte olan isyankarları evinde saklamaktan onur duyardın sen. Çocuksu, kural dışı, nefesi kendinden bir ateş bu onur duygusunu hep sımsıcak tutardı. O çok eski kadınlardandın sen. Ansızın susar ve şehri o parçalanmamış haliyle dinlerdin. Henüz doğmamış ama doğmak için sabırsızlanan bir anlamın, bir duygunun çığlığını duyardın. Bu çığlığa kendini adardın. Çünkü her acının, her çağrının içinde bir karşılığı vardı. Mor pencereli bir evin vardı ve toprağın altındaydı evin. Şehir bitmişti, paramparçaydı ve herkes şehirden kaçmayı düşünüyordu. Ama sen nerede olursan ol, şehir bir bütündü, mucize bir bütündü, kavuşmak ve ayrılmak bir bütündü. Herkesin her şeyle bir ilişkisi, beraberliği vardı ve bu doğaldı. Sen çok eski bir şeye aşık olan o eski kadınlardandın. Sen birini sevdiğinde bütün dünyayı, herkesin her şeyle ilişkisini severdin. Senin birini sevmen dünyanın bütün dertlerini, bütün acılarını göğüslemeye hazır olduğun anlamına gelirdi. Acıları ve sana akacak olan dünyanın her şeyini daha iyi ve kesintisiz algılamak için bildiğin her şeyi unuturdun. Yalınlaştırırdın kendini, arındırırdın. Sen birini sevdiğinde kendinden önce bütün dünyayı kurtarmak için severdin. Sen sevmek için çıkardın sokağa. Düşünüyorum da sanki hep bir kadınınkinden öteydi sevgin. Aslında kadın gibi sevmek neydi onu da bilmiyordun. Belki de aldırmıyordun. Yine de en çok erkekleri severdin. Ama genç, yaşlı, yakışıklı, çirkin diye hiç ayırmazdın. Bunlar senin için çok değersiz ayrımlardı. Çalışkan elleri severdin en çok. Yaptığı işe sevgiyle bağlananları. Dahası bir şeyler üretirken ve yaratırken kendisini yüreğinin çok derinlerindeki bir tutkuya kaptıranları. Hiç unutmuyorum. Bir keresinde beni kapalı çarşıdaki bir bakırcı atölyesine götürmüş ve bana uzaktan elindeki bakır parçasından adeta sevişircesine bir mangal yapmaya uğraşan yaşlı bir bakırcı ustasını gösterip heyecanla "Bak nasıl da aşkla çalışıyor. Ne olursun ellerine, çekici tutuşuna bak. Günlerdir buraya gelip onu seyrediyorum. Galiba ona aşık oldum," demiştim. Sana aşık olurken her şeyine razıydım. Çünkü yaşlı bir bakırcı ustasını işine tapıyor diye aşık olabildiğin için bağlanmıştım sana ben. Sonra o bakırcı ustasıyla seviştiğini anlatmıştın bana. Onun becerikli ve sabırlı parmaklarını, geceleri hiç kapanmayan ve tutkuyla parlayan gözlerini, bedenini, sanki yıllardır susuz kalmışçasına kana kana içtiğini. Hiçbir kadında görmemiştim. Köprü, yol, bina inşaatlarının önünde durur, uzun süre çalışanları seyrederdin. O karınca gibi çalışan işçiler, ustalar büyülerdi seni. O göze aldıkları risk, o çalışma hevesleri. Bense onlara bakınca, toplumcu duygu ve düşüncelerle kendimi koşullandırdığım için sıradan bir suçluluk duygusu duyardım en çok. Çalışanlar aklıma sömürü, sendika, işçi sınıfı, artı emek ve baskıyı getirirdi. Oysa üreten ve yaratan insana olan sevgin bu düşünceleri de yanına alıp bilinmedik ve şaşırtıcı duygu serüvenlerine sürüklerdi seni. Bir keresinde bir fabrikada çalışırken bir işçiye aşık olmuştun. Kara, kavruk ve ortaokulu bile bitirememiş bu adama çalışırken her şeyi unutup kendinden geçtiği ve işine tutkuyla sarıldığı için bağlanmıştın. Kimseler anlayamamıştı beraberliğinizi. Senin büyüleyici ve adeta dokunulamaz bir güzelliğin vardı ve işine tutkuyla bağlı dediğin ve etkilendiğin erkeklerse ne tuhaf, genel geçer ölçülere göre gösterişsiz, dahası çirkin sayılan insanlardı. Oysa çirkinlik, güzellik gibi kavramlar bu yanılsamalı dünyanın asıl tuzaklarıydı sana göre. Sense insanın içine girerdin ve oradaki tutkuya, çırpınışa, çığlığa, direnişe dokunurdun. Ona sahip çıkardın. Bu yüzden sadece laf üretenler, olmayan değerlerini pazarlamaya çalışanlar, hiçbir şey üretmeden gösterişle yetinenler, parlak sözlerin altında bencil ve asalak bir kişilik taşıyanlardan adeta nefret ederdin. İlginçtir, çevremizde böyleleri öylesine çoktu ki. Bir şeylere karşı çıkışları bile sahte ve gösteriş içinde onların. Oyunlarla yaşar, ödünç ve kullanılmış öykülerle birbirlerini, zamanı tüketmeye çalışırlardı. Oysa sana göre kimi işine tutkuyla bağlı uzun yol şoförlerinin hiçbir kullanılmış ve ödünç bir öyküye ihtiyacı yoktu. Çünkü onlar yollarda sert, acımasız ama o denli samimi olan öykülerini hep yeniden yaratıyorlardı. Her şeyi gerçekti onların. Cesaretleri de, suskunlukları da, ölümleri de. İnsanlar aşık olunca dünyaya açılmalı. Bu aşkın yanı başında sevgiyle bağlandıkları bu yaratıcılıkları yaparken kendilerinden geçtikleri bir işleri olmalı derdin. Aşklarının yanı başında tutku ve inançlarıyla taçlandırdıkları bir iç yolculukları, soylu bir sabırları olmalıydı sana göre insanların. Gözü sevdiği insandan başkasını görmeyenler seni ilgilendirmezdi. Çünkü sevmek sana göre çoğalmaydı. Kasvetle kapanmış yüreklerin bu içten içe kaynayan, coşan, haksızlıklarla dolu, sürprizlerin ve sevinçlerin de hiç eksik olmadığı bu karma karışık ve çelişkilerle parçalanmış dünyaya açılmasıydı. Sen aşık olduğunda yaptığın işe daha da çok bağlanırdın ve insanlara duyduğun merhametin daha da fazlalaşırdı. Hüznün, acın, coşkun, serseriliğin aynı yoğunlukta artardı. İki kişilik bir bencillik ve karşındakinin yüreğini yeme oyununa aşk diyenleri anlamak mümkün değildi sana göre. Aşık olduğunda içinde tutkuyla yeniden yanmaya başlayan ışık, kim bilir anılarında sakladığın kaç yüzü aydınlatırdı. Bu yüzden aşık olmak için bu duygu bana hep sevinçli bir ızdırap veriyor derdin. Şimdi tutkuyla üretip yaratmanın ve duyarlı olmanın neredeyse küçümsendiği bu dünyada benden çok uzaktasın. Bu bir zamanlar sevdiğin şehirse kendi zamanlarını çoktan kaybetti. Ama yine de seni ne zaman düşünsem sevginin tüm yolları yeniden aydınlanıyor benim için. Sevdiğimi hissedince bu dünyaya yabancı olduğumu bir kez daha anlıyorum. Bir yabancıyım bu dünyaya ve dünyayı ancak bir yabancı olarak yaşayıp seyredince huzur buluyor, korkusuz oluyorum. Seni seviyorum ya, kimseyle yarışmıyorum artık, kimseye rakip değilim. Kimse benim rakibim değil. İtilmekten, dışlanmaktan hiç korkmuyorum. Ilık tülden bir su sarmış gibi sanki her yanımı, benliğimi, baktığım yerleri. Sanki çok zayıfım. Ama bu zayıflığım beni ve sevgimi öylesine bir inatla ve güçle koruyor ki zaman zaman buna çok şaşırıyorum. Şaşırınca kendime ve yabancısı olduğum bu dünyaya iyilikle gülümsüyorum. Çocukları okudukları okulları, yaşadıkları evler, koşup oynadıkları bahçeler, top sahaları nasıl kocaman, nasıl gizlerle dolu ve uçsuz bucaksız görünürse, bu yaşam da bana da artık bu yabancısı olduğum dünyadaki her şey kocaman, gizlerle dolu ve uçsuz bucaksız görünüyor. Sanki bir ödül kazanmış gibiyim. Öylesine bekledim ki, öylesine döküntü, öylesine anlamsız, boş, zavallı günler yaşadım. O kör, o kısır yalnızlıklara öylesine zorluklarla katlandım ki, sanki bütün bunların karşısında sevmek, sevebilmek ödülü verilmiş gibi şimdi bana. Sanki biri bütün bu yaşadıklarımı görmüş, hiç unutmadan belleğimin ve kalbimin bir yerine yazmış, sonunda sıram gelmiş gibi. Sevgi yüzünden yabancıyım bu dünyaya. Bu yüzden dengelere, çıkarlara dayanan hiçbir ilişkimi sürdürmüyor, kollamak istemiyorum. Parayla ilişkim pek kalmadı artık. Cebimdeki paralar başka bir gezegenin paraları sanki. Tonlarca bir ağırlıkmış sırtımdaki gelecek kaygısı. Parasız kalıp ele güne muhtaç olma korkum. Nereden geliyor bu çocuksu umut? Her şeye yetebileceğime olan gizli inanç. Nereden geliyor bu cesaret? Yaka paça gözaltına alınan bir genci kurtarmak için 5-10 polisin arasına girip götüremezsiniz. Ne hakkınız var, gerekçesi ne diye bağırıyorum. Avazım çıktığı kadar. Polisler irkilip bir an duraklıyorlar. Önemli bir şahsiyet sanıyorlar beni. Çünkü onlara sadece önemli şahsiyetlerden korkmaları, çekinmeleri öğretilmiş. Oysa benim sadece sevip aşık olabildiğimi hissettiğim için bu denli korkusuz ve cüretkar olabildiğimi bilseler ne yaparlardı? Bu durumu anlayabilirler miydi acaba? Yemek yemediğim, kendime bakmadığım, uyku uyuyamadığım halde enerjim yine de içime sığmıyor. Kalbim patlayacak gibi. Yabancıyım bu dünyaya. Ama yine de ona garip bir yükümlülük duyuyormuş gibiyim. Öyle ki günlerce yatılak bir kadını başucunda bekleyebilir, ona bıkmadan bakabilirim. Devletin yaktığı, sonra da kimseyi sokmadığı terk edilmiş köylere giderim. Öldürebilirler. Ne tuhaf. İçimdeki bu sevgi yüzünden kendi ölümüme bile kardeşlik, bir yakınlık duygusu duyuyorum. Sevgim yüzünden bütün bağlardan, bütün sahte toplumsal rollerden kopmuş gibiyim. Bir lokantada ter içinde koşuşturan garson ansızın elindeki tabağı yere düşürüyor. Hiç düşünmeden eğilip tek tek kırık tabağın parçalarını topluyorum. Garson şaşkın. İnsanlar her zaman olduğu gibi o hep yargılayıcı bakışlarıyla bana bakıyorlar. Hiç aldırmıyorum. Çünkü sevebilmek ödülü verildi bana. Sıram geldi. Bir köşeye oturup içki söylüyorum kendime. Gönül gözüm kapalıyken duygularımı bastırıp ertelediğim günlerde nelere üzülmüşüm, nelere kaygılanmışım, kendimi ve dünyayı ne kadar eksik ve yanlış tanımlamışım diye düşünüyorum.